Ayrım 12. Sayfa 166. Soap operatöründe değişmeler ve Latin Amerikan TV dizileri. Soap operatörü, modern döneme geçişten itibaren orta sınıfın kültür hayatındaki yükselmeyle birlikte yaygınlaşan bir türdür. Orta sınıf, içinde yaşadığı toplumsal sistemle özdeşleşmesinde elde ettiklerinden çok, elde etmeyi ümit ettiklerinin etkisi altındadır. Toplumdaki yerini koruyabilmesi için modern toplumlar rasyonelleştikçe daha çok çalışması, daha çok kıskanması, daha çok doyumsuzlaşması, daha çok düş kırıklığına uğraması zorunlu olan sınıftır. 1900'lerin öncesinde Viktoryen dönemde çok çalışan orta sınıf üyeleri toplumda bireysel çabaları ile bir yerlere gelebiliyorlardı. O zamanlar küçük girişimcilik ile başlayan yeterince hırslı ve kendisine de başkalarına karşı da yeterince acımasız olabilen insanlar 2-3 kuşakta büyükçe bir iş kurabiliyor, bunun gerçekten böyle olduğunu yaşadığı real hayatta da görebiliyordu. Orta sınıfın geniş kesimleri ise okuyabildikleri kadar okuyor, daha sonra atölyelerde, basit laboratuvarlarda bir şeyler bulup patent hakkı olarak iş kuruyor, zenginleşiyor, toplumsal konumlarını değiştirebiliyorlardı. Kuşkusuz bunları başarabilmek için küçük burjuvaların kendilerine bile acımayacak kadar çalışması gerekiyordu. Yaşamayı unutmuşçasına çalışıyorlardı. Bu hayatları azizlerden, ermişlerden, onların eski perhizkar etik anlayışından farklıydı. Yükselme dönemi burjuvasının etik anlayışı, günün birinde toplumda daha iyi bir yerlere gelme umuduyla katlanılan, geçici olacağı varsayılan doyumların ertelenmesi ile bir yerlere gelme çabasını meşrulaştırıyordu. Doyumların ertelenmesi çok uzun sürdüğünden başarı uğruna orta sınıfın bu çalışkan kesimlerindeki insanlar ruhen kişilik olarak sakatlanıyor, hilkat garibelerine dönüyordu. Jules Verne'in romanlarındaki dünyayı fethe çıkan yükselme hırsıyla dolu burjuva mühendisler ve bilim adamları bu nedenle içlerindeki insan yanlarını baskı altına almış, ruhunu şeytana satmış acımasız insanlardır. Jules Verne ise bunun farkında bile değildir. Modern toplumun 19. yüzyıldaki oluşum döneminde bunlar böyleydi. İçlerindeki insan yanlarını baskı altına alabilen orta sınıf üyeleri 1920'lere dek bakkallıktan mağazacılığa, imalatçılıktan fabrikatörlüğe, fakir çocuğu iken devlet memurluğuna, politikacılığa, devlet adamlığına geçebiliyordu. Ayrıca 1950'lere kadar da öğrenim ve formasyon edinme dönemlerini 20'li yaşlarında tamamladıklarında bu formasyonlarıyla kazandıkları bilgi ve yetilerini ömürleri boyunca eskimeyen, geçersizleşmeyen bir entelektüel sermaye olarak kullanabiliyor. Bu entelektüel sermayeleri sayesinde toplumda geldikleri üst konumlarda 50-60 yaşlarına kadar kalabiliyor, ilerleyebiliyorlardı. Entelektüel sermaye hayat boyu demode olmuyordu o zamanlar. 1950'lerden itibaren bu da değişmiştir. Orta sınıfın önündeki bu toplumsal mobilite olanağı 20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra giderek daralmaya başlamıştır. 20. yüzyılda kapitalizm rasyonelleştikçe bakkallıktan başlayıp büyük mağazacılığa, mucitlikten başlayıp Henry Ford olmaya giden yollar tıkanmaya başlamıştır. Aynı şekilde 1950'lerden itibaren doktora yapmış orta sınıf üyeleri bile bu bilgileriyle 35-40 yaşlarına gelebildikleri mevki ve makamlardan yukarılara gidememeye başlamıştır. Günümüze doğru kapitalizmin sanayi sonrası toplumların rasyonelleşmesi daha da hızlandığı için entelektüel sermayenin amortismanı da çok hızlanmıştır. Kısacası 20. yüzyıl bir önceki yüzyılda çalışanın doyumlarını yeterli bir süre erteleyebilenin toplumda bir yerlere gelebildiği toplumsal realitenin alt üst olduğu, orta sınıfların somut koşullarının değiştiği bir yüzyıl olmuştur. 19. yüzyılda yaşadığı gün esnasında kendi varlığındaki doğal yanları nedeniyle duyumsadığı, arandığı mutlulukları toplumda bir yerlere gelmek için acımasızca çalışarak, sömürerek ertelerken canavarlaşan orta sınıf üyelerinin merak sardığı korku ülkeleri, Frankenstein öyküleri, Dracula öyküleri o dönemin okuryazar burjuva kesimleri arasında yayılmıştı. Marx'ın bu tür yeni edebiyat formları için burjuvazinin geceleri yaşadığı hayatın ürünüdür demesi bu açıdan anlamlıdır. Bilgi üretimi de sermayenin büyümesi de 19. yüzyılda hala fazla kurumsallaşmamıştır. Küçük ölçekli bireysel işletmelerde bireysel çalışmalarla yapılabilmektedir ama karabasanlar üreten bir toplumsal hayat daha o zamandan oluşmuştur. 20. yüzyılın başından itibaren kapitalizmin modern toplumların rasyonelleşmesi korkunç bir ivme kazanmıştır. Sermayenin kendini yeniden üretmesi, bilgi üretimi kurumsallaşmıştır. Toplumsal sistemin denetimi altına girmiştir. Orta sınıfın hırslı, çalışkan, doyumlarını uzun süreler boyunca ertelemeye kararlı oğulları ve kızları bugün çok daha zor durumdadır. Orta sınıfın modern toplumdaki bu rasyonelleşmeyi algılaması çok yavaş olmuştur. Hayatın örgünleşme biçimi, ticaretin ve sanayinin banka sermayesinin denetimi altına girdiği 1860'larda başlamış. 1900'lerde, 1920'lerde sermayenin örgütlenmesi, emeğin işlekteki üretim süreçlerinde istihdamı, bilgi üretimi, meta tüketimi, yoğun biçimde sosyalleşmiş ekonomide de kültürel alanda da kişinin hayatla bir birey olarak etkileşimde bulunabilmesi olanaksızlaşmıştır. Orta sınıf üyeleri hayatın bu değişimlerini 1940'larda, 1950'lerde hissedebilmeye başlamıştır. Nitekim 1940'larda Almanya'dan kaçıp Amerika'da çalışmalarını sürdüren Leo Löwenthal'in bir grup sosyal bilimciyle birlikte Amerikan orta sınıfı üzerine yaptığı bir incelemede de bunu göstermektedir. Orta sınıftan ailelere giren popüler dergilerin 1900'lerdeki ve 1940'lardaki sayılarında okuyuculara sunulan popüler portrelerdeki değişim, realitedeki değişimin orta sınıfça hasıl gecikmelerle algılanabildiğini ortaya koymuş bulunuyor. Amerikan orta sınıf üyelerine bu aile dergilerinde işte bu insanlar gibi Amerikalı olun diye sunulan popüler portreler 1900'lerde müzisyenler, besteciler, bilim adamları, devlet adamları gerçekten kendi kişisel çabaları ile zenginleşmiş kimselerdir. Bunların hayattaki başarılarının okuyuculara açıklanması kişisel çalışma, çalışkanlık, azim, kararlılık, iyi okullarda okumuş olma, bürokraside iyi yerlerde geçen hizme süreleri, müzikte, sanatta ciddi formasyon ve çalışma gibi rasyonel açıklamalarla olmuştur. Aynı dergilerin 1940'lardaki sayılarında ise Amerikan orta sınıfına ideal Amerikan insanı diye sunulan portreler derginin o sayısından daha 6 ay önce kimsenin bilmediği bir saksafoncu iken bir gece kulübünde rastladığı plakçı tarafından keşfedilen bir popüler müzik sanatçısıdır. Beyzbol şampiyonudur, şarlatan bir politikacıdır, harp yıllarının fırsatçı zenginidir, devlet ihalelerinden servet yapan, aslında askeri ve sivil bürokrasiden beslenen paravan bir zengindir. Sıradan bir fahişe iken rastlantılarla eğlence endüstrisinin dikkatini çekip Hollywood starı olmuş sarışın bombadır. 1940'ların bu Amerikan rüyasının sembolü popüler portrelerinin başarılarının açıklama biçimi de değişmiştir. Olunması gereken zamanda, olunması gereken yerde olmayı bilmişlerdir. Alınlarına zengin olmak yazılmıştır, doğuştan dehadırlar, şanslıdırlar ve bunun gibi. Yani toplumdaki başarının açıklanması irrasyonelleşmiştir. Çünkü orta sınıfın düşlerini geçerli kılan toplumsal hayatın maddi koşulları değişmiştir. Orta sınıfın düşlerinin maddi zemini bitmiş ama bu sınıfın düş görme zorunluluğu bitmemiştir. 1940'lardan itibaren düşler artık irrasyonel açıklamalar sayesinde sürebilmektedir. Toplumsal sistemin ussallığı, inandırıcılığı orta sınıf içinde bitmiştir. Sisteme inanmak, sistemle uyuşum içinde kalabilmek için yaşanan toplumsal hayata irrasyonel bir semantik içinde bakmak, realite yitirimiyle yoğunlaşmış aldanımların müptelası olmak gerekmiştir. Soap operatörü işte bu gereksinmenin yaygınlaştırdığı bir türdür. 19. yüzyılın sonlarında orta sınıfın okuryazarlığı yüksekçe kesimleri arasında yaygınlaşabilen soap operatörü bugün değişmiştir. Türün yaygınlık kazanması asıl işte bu geçişle olan bitenlerin orta sınıfın alt katmanlarının dalgalayabileceği boyutlara erişmesiyle olmuştur. Soap opera türü, orta sınıfın yaşadığı toplumsal hayatı benimsemek için ihtiyaç duyduğu realiteye, irrasyonel bir semantik içinde bakma eğiliminden filizlenmiş bir tür olduğu için, günümüzde irrasyonel boyutu yoğunlaşarak yaygınlaşabilmiştir. Günümüzdeki soap operalar, bir önceki yüzyılın soap operalarından farklı olduğu gibi 19. yüzyıldaki romantik edebiyattan da farklıdır. Romantik edebiyat, burjuva dünyasının oluşumuna öngelen beklenti ve vaatlerin, kurulmakta olan burjuva toplumunun yaşamında hayattan dışlanmakta oluşunun fark edilmesiyle duyulan düzeyli bir tepkiydi. Reel hayatı kalkılaştırmıyordu, irrasyonel açıklamalarla onu meşrulaştırmıyordu. Reel hayatın yükselme dönemi burjuvazizminin bütün bir toplumu yanına çekebilmek için bütün sınıflara yaptığı vaatleri dışlamasını fark eden orta sınıfın üst kesimlerinin içine sürüklenilen yeni hayattan duyduğu melali dile getirmekteydi. Terbiyeli, mazbut, evcilleşmiş, kısık sesliydi. Ama yaşanan reel toplum hayatına karşı bir protestoydu. 19. yüzyıl sonlarındaki soap operalar ise romantik edebiyattaki bu özellikten yoksundu. Masalların modern döneme uyarlanmış bir biçimiydi. Keloğlan masallarındaki gibi bunlarda da kişisel mutsuzlukların aşılması, kişisel sorunların çözümlenmesi, kişinin toplumsal konumunu değiştirmesi, hükümdarın kızını vermek için damata da yararken düzenlediği yarışmaların kazanılması ile oluyordu. Yani belirli toplumsal sistemi yeniden kuracak siyasal programlarla değil, belirli sistemin içindeki egemenlik ilişkilerinin aralık bıraktığı yerlerden yukarılara süzülerek, evcilleştirilerek, belirli toplumsal yapının etiği içinde davranarak oluyordu. Egemen kesimin kan tazelemesi için aradığı hırslı yeni üyeler arasına girme şansını yakalayarak oluyordu. Ayrıca bu eski soap operalar nezahetsiz, vulgar, brutal değildi. Operetlerin dünyasındaki gibi yumuşak, parıltılı, tatlıydı. 20. yüzyılın ortalarından itibaren soap opera türünün irrasyonelliğinin artışı gibi bu türün geçirdiği ikinci değişim nezahatindeki, yumuşaklığındaki, usluluğundaki değişim olmuştur. 19. yüzyılın sonlarındaki soap operalarda orta sınıfın üyelerine toplumdaki konumlarını değiştirmeleri için önerilen çözümler toplumun kabul ettiği normlara uygun çözümlerdir. 20. yüzyılın soap operalarında ise başarıya giden yolda herkesin kendi kuralının kendisi tarafından konulabileceği söylenilmektedir. 19. yüzyılın soap operalarında orta sınıf üyelerine çözümler önerilirken, batılı toplumların kendilerine temel aldığı demokrasi ilkeleri ve meşruiyet kriterleri geçerliliğini sürdürmektedir. Bu eski soap operalardaki polis, yargıçlar, memurlar, politikacılar, sıradan insanlar demokrasinin temel ilkelerine saygılı kişiler olarak gösteriliyordu. 20. yüzyılın sonlarındaki soap operalarda ise büyük kentlerde bile can ve mal güvenliğinin kalmayışını işaret edilirken önerilen çözüm polisin gerçek suçluları buluncaya kadar suçsuz marjinalleri de yanlışlıkla vurabileceği olmaktadır. Demokrasi geleneğinin ve onun kriterlerinin yerine hukukla kendini sınırlı saymayan şiddetin kullanılması meşru gösterilmektedir. Orta sınıfı korkutan sokaktaki şiddete karşı bunu durdurabilmek amacıyla şiddetin hukuk dışı yollarla kullanılmasını meşru gösteren bugünkü soap operalar yeni bir meşruiyet biçimi oluşturmaya yönelen güç dengelerinin göstergesidir. Bu durumu kabullenebilmek için orta sınıf üyelerinin bugünkü uslamlamaları düzen adına uygulanan şiddetin kurbanı olma ihtimalinin tek tek kendileri için zayıf oluşuna dayanmaktadır. Ne var ki bu uslamlamayı geçerli kılabilmek için geceleri sokağa çıkmamak, evlerin kapısına yukarıdan aşağıya peş peşe kilitler, alarmlar taktırmak, yanında para taşımamak, insanlara kuşkuyla bakmak, herkesi potansiyel bir tehlike olarak görmek gerekmektedir. Yeni, alışılmamış, yabancı, standartlaşmamış, farklı kalabilmiş şeylere ve kişilere, azınlıklara, marjinallere duyulan kuşku, karşıtlık ve husumetin yoğunlaşması da bundandır. Vahşi Batı, günümüzün soap operalarında artık orta sınıfın iffet timsali Orta Batı eyaletlerindeki kasabalardadır. Soap operalar bugün de orta sınıfın üyelerine yaşanılan hayatı, bu hayatın oluşturduğu sorunların, acıların, onur kırıcı yaşam deneyimlerinin nedenlerini insan ilişkilerinden, toplumsal yapıdan soyutlayıp uzaklaştırarak insan sorunlarını kişisel kusurlarla, kişisel yetersizliklerle, kişisel şanssızlıklarla ya da toplumdaki farklılıklarını sürdüren etnik ya da kültürel azınlıklarla açıklayarak benimsetmeyi sürdürmektedir. Orta sınıfın harcı alem değer yargılarını, korku ve kuşkularını kendine temel almaktadır. Orta sınıfın dünyaya bakış tarzının sırtını sıvazlayarak onun darlaşan ufkunu ve geleceğini daha da daraltmaktadır. Orta sınıfın soap operalardaki bu hayatı açıklama tarzındaki irrasyonelliği kabullenmesi ise somut toplumsal koşullarını algılamaktansa yaşanan günü aldanım içinde yaşama eğilimindedir. Aldanımın geçen yüzyılda semantik yapısı basitti, günümüzde ise çok daha kompleks bir yapı içinde oluşturuyor bu aldanım. Ama temel özelliği, yani insan sorunlarını toplumsal ilişkilerin, yaşanan dünyanın dışındaki etmenlerle bağlantılı sorunlar olarak göstermesi değişmemiştir. Soap opera türü bu güç işi, gündelik hayat ideolojisinin günümüzdeki kompleks yapılanmasına koşut bir yapılanma ile başarmaktadır. Soap operalarda değişen öğeler, değişmeyen semantik yapı. Soap operalar modern toplumlarda ideolojinin işleyişini daha örgün, daha kompleks ve çelişkin öğelerden oluşan bir uyuma yöneldikçe eski yalınlıklarını, tek katlılıklarını terk ediyor. İnsan sorunlarının ele alınışından toplumsal sisteme karşı eleştirel gibi görünen söylem öğelerine kadar her şeyi benimseyebiliyor. Fakat bu, günümüzdeki soap operaların insan sorunlarının toplumsal sistemin özel mülkiyet, hiyerarşik ilişkiler, yarışmacı etik ve zihinsel emek ile bedensel emeğin farklılaşması, bu farklılaşmanın kurumsallaşması gibi sistemin can alıcı özelliklerinden kaynaklandığını gözlerden saklamayı bir yana bıraktığı anlamına gelmiyor. Günümüzdeki modern toplumlarda eğlence endüstrisinin, bilinç endüstrisinin ürettiği soap operaların karşı kültürün söylemine yer vermesi, bu toplumlarda ideolojinin eski günlerdeki işleyişinden farklı bir biçimde işlemekte oluşundandır. Bugün, başat ideolojinin temel değerleri eleştiriden uzak tutabilmek için çelişkin öğelerle, çelişkin söylem parçacıkları ile ana söylemini sürdürmesi gerekmektedir. Örneğin, TV dizilerinin bir bölümünde ve dizinin kimi epizotlarında kadınlara mutluluğu yaşamak için evliliği beklemeyin denirken, bir başka bölümde ya da bir başka hafta bunun tersi söylenmektedir. Ne var ki, günümüzün gelişkin toplumlarında başat ideolojinin temel öğeleri olan pazar kurumu, mülkiyet kurumu, hiyerarşik ilişkiler ve zihinsel emek ile bedensel emek farklılaşması konusunda hiçbir yeni söyleme yer verilmemektedir.